yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine sizlerle birlikteyiz. Lütfen sizler de bizlerle birlikte olun ve bize ulaşın. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bugün programımızda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Anadolu mutfağında önemli bir yere sahip olan hamur işleri ve pilav çeşitlerini konuşacağız. Patoloji uzmanı değerli hocamız Profesör Doktor Ömer Uluoğlu ile birlikte. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. 20. yüzyıl müziği üzerine yazdığı doktora tezi Amerika'da müzik kitabı olarak yayınlanan piyanist ve yazar Çağdaş Soylar telefon hattımızda olacak. Ve değerli çalışmalarını konuşacağız. Hemen sonrasındaysa Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikte olacak. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki sağlık haklarını konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli hocamızı stüdyomuza alıyoruz.
Beyaza boyattım, kapısına seni yazdım. Evi beyaza boyattım, kapısına seni yazdım. Erkenden uyandım, yağmurlara baktım. Yağmurlara baktım, daldım oyalandım. Günler açılınca gülüyorsun sandım. Kuşlar uçuşunca geliyorsun sandım. Hadi geliver, hadi gülüver, mini mini mini minnacık. Hadi geliver, hadi gülüver, mini mini mini sevdacık. Evi beyaza boyattım, kapısına seni yazdım. Evi beyaza boyattım, kapısına seni yazdım. Merdivene dayandım, mazimize baktım. Mazimize baktım, daldım oyalandım. Güller açılınca gülüyorsun sandım. Kuşlar uçuşunca geliyorsun sandım. Hadi geliver, hadi gülüver, mini mini mini minnacık. Hadi geliver, hadi gülüver, mini mini mini sevdacık. Evi beyaza boyattım, kapısına seni yazdım. Evi beyaza boyattım, kapısına seni yazdım. Erkenden uyandım, yağmurlara baktım. Yağmurlara baktım, daldım oyalandım. Günler açılınca gülüyorsun sandım. Kuşlar havalandı, geliyorsun sandım. Hadi gülüver, hadi gülüver, mini mini mini minnacık. Hadi gülüver, hadi gülüver, mini mini mini sevdacık. Hadi gülüver, hadi gülüver, mini mini mini minnacık. Hadi gülüver.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyoya aldık. Patoloji uzmanı Profesör Doktor Ömer Uluoğlu hocamızla yine çok güzel bir lezzet şöleni gerçekleştireceğiz
İnşallah.
Sizlere. İnşallah. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Sağ olun. Teşekkür ediyorum.
Çok severiz ama o kilo yapma durumu olmasa, şu hamur işlerinin ne var sürekli yiyebilsek diyoruz değerli hocam. Bugün aslında hocam dedi ki hamur işlerinin lezzetinden çok bugün felsefesini konuşacağız dedi. Çok merak ettim. Acaba hamur işlerinin nasıl bir felsefesi var?
Evet. Bir kere kökenine. Hamur işleri Türk mutfağının karakteristiklerinden bir tanesi. Yani kimse dünya mutfaklarında hamur işlerine sahip çıkmasın. Eğer hamur işleri ortak bir kültürel öge ise bunda en fazla payı olanlar bizim toplumlarımız. Asya'dan itibaren. Bunun nedeni bu. Şu. Bir, suda pişmiş hamur işleri tamamen Kıpçak mutfağıdır. Yani bugün Karadeniz'in kuzeyindeki yerleşik büyük ovalarda yaşamış Türk boylarının mutfağıdır. Ve Tatar olarak adlandırılır ama bizim mutfağımızda suda pişmiş hamur işlerinin örnekleri olan mantılar ve şeyler.
Tatar böreği diye
ifade ediliyor. Tabii Tatar böreği diye Türkçe'de de hala söylenir.
Niye börekten diye?
O Kıpçak mutfağından oraya girmesi nedeniyledir. Şimdi bunun çok çeşitli kanıtları var. Birkaç tanesini hemen vermek isterim. Mesela Karadeniz'in güneyinde bizim Kastamonu, İnebolu civarında bir hamur işi yapılır. Adı haluşkadır. Haluşka üçgen ya da dörtgen kesilmiş. Çok yumurtalı bir hamurun haşlanmasıyla yapılır. Üzerine tereyağı, ceviz, kıyma, yoğurt, çok çeşitli şeyler konulabilir. Bunun Macaristan'daki adı koluşkadır. Aynı yemeğin adı. Bir başkası yine bizim ülkemizde üçgen açılmış mantılar vardır. Bunların içine torba yoğurdu ya da peynir konur. İçinde et yoktur. Bunlara Kastamonu'da örneğin pirohi denir. Kayseri'de piroha denir. İstanbul'da pirohi denir. Rusça'da piroçka denir. Yani bunlar o bölgedeki insanlarla doğrudan temas içinde olmuş toplumlarda yaygın olarak kullanılan yemeklerdir. Ama bu hamur işleri sonra giderek Avrupa'ya yayılmış ve bugün makarnayla, pizzayla İtalyanlar bunu kendi ürünleri olarak dünyaya güzelce pazarlıyorlar. Güzel de yapıyorlar ama Roma Devleti'ni kuran Erfürtçüler bir Türk kavmidir. Ve 2000 yıldan daha önceki tarihlerde İtalya'da yaşamış olan bu kültüre ait kalıntıları ben gözümle gördüm. Roma'ya 60 kilometre mesafede. Duvarların üzerine taşa oyulmuş hamur tahtası, oklava ve üçgen hamur malası resimleri var. Yani daha binlerce yıl evvelden komşuluk yoluyla, Akdeniz'i kullanarak bu kültürler bütün Akdeniz mutfaklarına, ki o zaman Akdeniz dünyanın merkezi olan deniz. Kuzeyinde Avrupa, güneyinde Afrika, doğusunda Hindistan ve uzak doğu olmak üzere. Amerika kıtası yok ortada. Bilinen bir yer değil, meskun değil. Ana mutfak kültürünün geliştiği yer Akdeniz Havzası. Onun kuzeyiyle, güneyiyle, doğusuyla ve batısıyla. Bir National Geographic'te yayınlanan bir belgeselde de başka bir şey seyrettim. Bundan seneler önce bir İtalyan gezgin Gobi Çölü'nde kayboldu. Ve onu bir Türk aile buldu, kurtardı. Sonra seneler sonra teşekkür etmeye yolu tekrar oraya düşünce adam bir hediye aldı, bir dürbün ve onlara götürdü. 3-4 günlük bir yolculuktan sonra buldu yerlerini. Bunu görünce hemen koşuştular. Oradaki ailedeki kadınlar, bir hayvan kesildi, koyun, keçi. Onu etini parçaladılar, hamurların içine doldurdular ve haşlamaya başladılar. Şimdi belgeselde İtalyan gezgin şöyle diyor. Gördüğünüz gibi diyor, bana diyor ravioli yapıyorlar diyor. Ama diyor bu adamın diyor ne İtalya'yla, ne İtalyan kültürüyle, ne İtalyan mutfağıyla hiçbir en ufak bir ilişkisi yok. Ama diyor Marco Polo diyor Çin'e giderken buradan geçti. İtalyan da olayın farkında. Pizza diyoruz. 9. 10. yüzyıldaki kayıtlarda pide kelimesi var. Pide saçta pişen ince yufkayla yapılır. bunu sade olarak pişirirseniz yufka ekmeğidir. Kalın yaparsanız bazlamadır.
Evet.
Sütle ve yağlı bir şeyle yaparsanız gözlemedir. Kaygana, cızlama ya da kayganadır, akıtmadır. Yani Fransızların krep dediği. Şimdi saç Türk mutfağının bir özelliği. Çünkü bütün Türk kalkanları yuvarlaktır. Sadece kalkanlara dünyada kullanılan Roma kalkanlarına bakarsanız iki ucu açıktır. Üzerine bir şey döküp içinde pişiremezsiniz. Ters çevirdiğiniz olmaz. Türk mutfağı, Türk göçerleri, Asya'da yaşayan kavimler kalkanı gerekli olduğu zaman bir mutfak aracı gibi kullanmıştır. Ateşin üzerine konveks tarafı dışa gelecek şekilde koymuştur. Üzerinde hamurunu pişirmiştir. Çevirmiştir içinde
yemeğini
pişirmiştir. Saç kavurmasını yapmıştır. Kılıcını da etleri şey etmiştir. Ateşe tutmuştur. Şiş kebabı keşfetmiştir. Yani göçer, Orta Asya göçerlerinin mutfak kültürüdür bunlar. Dolayısıyla dönüp baktığımız zaman hamur işlerinin saçta pişenleri ve suda pişenleri tamamen Türk mutfağına özgü şeyler. Çin mutfağında da noodle yapıyoruz. Noodle'u görüyoruz. Noodle pirinç nişastasıyla yapılan bir şey. Ya da başka bazı nişastalı tofu gibi şeyleri kullanıyorlar. Nişasta kaynağı olarak. Ama aynı pilavda olduğu gibi pilav kelimesinin altında koyunun etinin yağıyla ya da sütünün yağıyla pişen pirinç var. Pirinci orada haşlıyor adam. Çok az ülkede pilav var. Bunun bir tanesi paella. İspanyol mutfağında ya da İtalyan mutfağında sulu lapa şeklinde yapılan şekli var. Ama Türk mutfağında pilavın 40'tan fazla türü var. Bu bile bize ve bütün Türk kavimleri, Özbekler plov diyor. Türkmenler plov diyor. Bütün Afganistan'daki
Özbek pilavı da meşhurdur,
tabii,
değil mi hocam?
Pilavları var. Ve bunun gibi aynı yemekler, mesela Özbek mantısı buharda pişmiş çok büyük mantılardır. Buharda pişmenin Çin kültürüyle, çünkü Özbekistan Çin'le sınırlı. Çin'in iç kısmında da mantı yapılır. Adı yine mantıdır. Ve o da aynı Özbeklerdeki gibi buharda pişer. Ahşap taslarda. Öyle sepetin içine koyarlar, buharın üzerine oturturlar, buharla pişirirler. Ama bunların hepsi Türk kavimlerinin, Türk kültürünün. Çünkü Türkler çok kavimli, ortak kültürlü bir topluluk. Ve uygarlığın mutfağın başlangıcında son derece önemliler. İki nedenden dolayı. Bir, dünyanın ilk demir ustaları Türkler. Bizim Ergenekon destanımıza baktığınız zaman sıkışıp kaldıkları coğrafyadan demirden olan dağı ateşle eriterek çıkarlar. Bizim Ergenekon destanımız böyledir. Dağın içindeki minerali eritip bunu dağı delmek için kullanma fikri ancak onu başka bir şey için kullanan birinin aklına gelebilecek bir fikirdir. Aynı şekilde dünyada ilk ehli hayvan sürüsünü ehlileştiren hayvanları, çiftlik hayvancılığını, hayvancılığı bugünkü anlamıyla, tarımsal hayvancılığı, organize hayvancılığı, avcılık değil, toplayıcılık değil, gerçek anlamda hayvan yetiştirerek kullanmayı bulanlar Yakut Türkleridir. İlk de ehlileştirilen hayvan da rengeyidir. Bunların hepsi kesin tarihi kanıtlar olarak tarihte yerini almıştır. Onun için hamurla etin birlikte pişirildiği, suda pişmiş hamurlar, pideler üzerinde. Pideye gelelim. 10. 12. yüzyıl arasında Anadolu coğrafyası Türkleşiyor. İstanbul alınmadan evvel Dalmatya'ya geçiyor Türkler. Bizans arada bir bölüm olarak kalıyor. 15. yüzyıla kadar alınmıyor Bizans. Ama o dönemde 13. yüzyılda Dalmatya'da, bugünkü Yugoslavya'da pizza diye bir yemek var. Pizza aynı bizim hamur, mayalı hamur ama tatlı ve üzerinde meyveler var. Yani tatlı bir pide. Bunun örnekleri bizde de var. Bizim mesela bazı bölgelerimizde hala tahinle, şekerle, pekmezle yapılan bu tür tatlı pideler vardır. Nasıl tesadüfe bakın ki aradan 100 yıl geçiyor, Dalmatya'nın öbür tarafında Cenova'da pizza keşfediliyor. Zaten kelimeye bakıyorsunuz, pide, pizza, pizza.
Benzer.
Nasıl gittiğini görüyorsunuz. Onun için bugün derken, bugün hamurun lezzet sırları değil hamur yemeklerinin, evvela saptamamız gereken Peki. hamur bizim şeyimiz. Bugünkü buğday bir orta Mezopotamya kültür bitkisi. İlk defa orada çıkıyor. Ama bunun benzerleri Asya'da var. Çavdar. Bugün Rus mutfağında çavdar ön plandadır. Arpa. Bizim keşkek dediğimiz yemek ilk adı kaşıktır. Kaşık, kaşk yenen şey anlamına gelir. Binlerce yıldan beri kullanılan. Keşkeğin nasıl bir Türk yemeği olduğunu görüyoruz. İspanya'dan Türkistan'a kadar her yerde keşkek yapılıyor. 20'ye yakın söyleniş şekli var. Bunlardan bir tanesi keşkek. Bu Anadolu coğrafyasında biz buna keşkek diyoruz. Keçik, keşik, keşek. Bunların hepsi keşkeğin isimleri. Keşkek nedir? Buğdayın. İlk yapılışında arpanın sebzelerle macun haline gelene kadar pişirilmesi. Döve döve. Daha sonra arpa yerine buğday girmiş. Ve sebzenin yerine et girmiş. Hı hı. Anadolu coğrafyası bazı bölümlerde de kırmızı et yerine normal keşkek koyun gerdanından yapılır. Tavuk girmiş. Tavuk etiyle yapılan keşkek. Yani hamur işlerini kimseye kaptırmamamız lazım. Hamur işleri Türk mutfağının özelliği. Zaten bugün halkımızın da yeme tarzına baktığımız zaman bunu görüyoruz.
Bayağı severek iştahla yiyoruz.
Yani herhalde İtalya'da makarna yapan dükkanlardan çok daha fazla Türkiye'de mantı yapan evet. dükkan vardır diye düşünüyorum.
Evet. Değerli hocam, yavaş yavaş süremizin sonlarına geliyoruz. Pilavlardan da biraz daha
bahsedelim. Tabii, çünkü o da nişastalar.
evet.
Yani bir mutfağın ana girdileri. Sebze meyve bir gruptur. Yağlar bir gruptur. Nişastalar bir gruptur. Etler bir gruptur. Bizim mutfağımızın etleri koyun ve kaza dayalı. Esas Türk mutfağındaki nişasta kaynakları pirinç, sonra buğdaya dayalıdır. Bizim dev bir sütlü tatlılar mutfağımız var ve sütlü tatlılar birkaç tanesi hariç hepsi pirincin boza kıvamında ezilmesiyle elde edilen sübye dediğimiz malzemeyle yapılır. Dolayısıyla sütlü tatlılar da tamamen Türk mutfağıdır. Tatlıların yoğurt ve kaymakla yapılanları da tamamen Türk mutfağıdır. Çünkü yoğurt ve kaymak Türk mutfağından yayılmıştır dünyaya. Bunları kaptırmamamız lazım.
Evet değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yani biz yemek konusunda kaptırmayız da ama evet. hani bu lezzeti görüp de başka topluluklar bizim derlerse o konuda
o zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Onları tartışmaya beni götürün. Ben onları kökenlerini
anlatarak. Sağ olun hocam, çok teşekkür ediyoruz. Biz kökenini anlatarak bu hamur işlerinin özellikle
buradan girmiş olduk ama söyledim. Bundan sonraki programda hamur işlerinin lezzetiyle ilgili makarna nasıl pişirilir? En basit, en çok pişen Türk mutfağında. Makarna nasıl yapılır? El kesmesiyle fabrikasyon makarna arasında ne fark vardır? Lezzetleri ikisi de farklı şekilde lezzetlendirilir. Bunların.
Evet. Erişteden de bahsederiz.
Tabii,
değil mi
el kesmesi el derken kesmesi erişte deyince. Bunun bir parçası.
Tamam, o zaman sözümüzü aldık. Bir başka programda tamam. Hamur işlerinin bu makarna versiyonunda
evet,
konuşacağız.
Evet. Sonra da bir gün börek yapalım.
Yapalım hocam. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz.
Sağ olun.
Ağzınıza sağlık hem anlattığınız için. Bu alanda çok uzun yıllardır çalışmalar yaptığınızı biliyoruz. Aynı zamanda bir tıp doktorusunuz ama hani lezzeti de bu kadar güzel bir şekilde insana yaraşır
Yemek
şekilde anlattınız.
Yemek tıpla da çok ilgili.
değil mi?
Tabii.
Gerçekten çok çok etkiliyor hepimizi. Ağzınıza sağlık.
Sağ
Sevgili dinleyicilerimiz, patoloji uzmanı Profesör Doktor Ömer Uluoğlu hocamız bizlerle birlikteydi. Yine çok lezzetli, çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bugün Anadolu mutfağında önemli bir yere sahip olan hamur işlerinin felsefesinden ve biraz da kökeninden bahsettik. Değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Şimdi Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak.
ateşe hep bir heves. Dönülür mü başa bembeyaz sine çekilen yangınlardan bir avuç gül biraz ağlas. Sine çekilen yangınlardan bir avuç gül biraz ağlas. Halimi sarma duman, sırrını gel çöz.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda piyanist ve yazar Çağdaş Soylar var. Sayın Soylar, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, merhabalar.
Efendim, şöyle bir özgeçmişinizi okuma fırsatım oldu programdan önce. Maşallah, hani Allah nazardan saklasın. Ulusal, uluslararası o kadar çok başarılar ve ödüllerle dolu bir özgeçmişiniz var ki.
Çok teşekkürler, sağ olun.
Gerek Türkiye'de gerek yurt dışında gerçekten çok önemli çalışmalara imza attınız. Biz de dinleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak istedik ve bu başarıları konuşmak istedik. Biraz anlatır mısınız, kendinizden bahseder misiniz lütfen?
İzmir doğumluyum. 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı piyano bölümüne girdim. Orayı lisans derecesiyle tamamladım. Daha sonra yüksek lisans çalışmalarım için Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındım. Orada güzel bir imkan çıktı. Yüksek lisansımı orada bitirdim. Ondan sonra bir ara tekrar Türkiye'ye döndüm. Doktoraya başladım yine piyano bölümünde İzmir Yaşar Üniversitesi'nde. Sonra tekrar Amerika'ya taşındım, Kaliforniya eyaletine. Doktoranın son senesinde taşındım. O zamandan beri de hala Amerika'da yaşıyorum. 5-6 senedir hala Amerika'dayım.
Evet. Bir de
çok
bildiğimiz...
kısaca böyle.
Çok çok teşekkür ediyoruz anlattığınız için. Bir de bildiğimiz kadarıyla özellikle yazdığınız doktora tezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir evet. müzik kitabı olarak yayınlandı. Bu gerçekten çok kıymetli. O doktora tezinizden de bahsedin lütfen.
Çok teşekkürler. Evet, ben İzmir'de Yaşar Üniversitesi'nde yazdığım doktora tezim Amerika'da kitap olarak basıldı. Bu doktora tezini Yaşar Üniversitesi'nde çok değerli hocam Profesör Paula Suzanli ile yani o benim tez danışmanımda çok güzel bir şey çıkmıştı ortaya. Zaten onu ben yazdım aslında, daha sonra bir kenara bıraktım. Amerika'ya döndükten sonra arkadaşlarım çok teşvik ettiler. Yani ne kadar ilginç bir şey olmuş. Hani neden bunu bir yayın evine göndermiyorsun? İşte bir gönder bakalım falan gibi. Hani onların desteği, teşviğiyle ben de hadi dedim bir göndereyim. Daha sonra yayın evinden haber geldi. Kitabımı bastı. Yani kitap olarak bastılar. Tabii bu benim için hem çok güzel bir sürpriz oldu. Yani çok sevindim tabii. Güzel bir çalışma oldu. Yani tez olayı da böyle bu şekilde kitap
çalışmanın
olarak
çalışmanın konusundan da bahsedebilir miyiz biraz?
Tabii ki, tabii ki. Ünlü bir Fransız bestecisi var, Oliver Messiaen adlı. Onun ben çocukluktan beri çok severek hem çalarım hem çok severek dinlerim. Konserlerimde de her zaman çaldığım bir bestecidir. Onun üzerine bir çalışma yaptım. Onun iki tane parçasını aldım, analiz ettim ve onun hakkında bir yazı yazdım. Onun kompozisyon tekniğini tanıttım. Hatta bunu eğitim resitalleri veriyorum Amerika'da. Orada da tanıtıyorum. Hem çalarak hem anlatarak. Yani bu şekilde bir kitap. Kitabın konusu bu.
Siz tezi Türkçe olarak mı yazmıştınız? Sonra mı İngilizceye çevrildi?
Hayır, İngilizce olarak yazdım. Sizin İngilizce ama Türkçe çevirme gibi bir projem de var mı?
Yani şu anda Türkçe olarak biz okuyamayız ama sizin bunu çevirme durumunuz olacak ilerleyen yıllarda
mutlaka
belki.
Mutlaka yapacağım. Mutlaka. Öyle bir projemiz var. Mutlaka yapacağım.
Gerçekten çok güzel olur. Bunun dışında piyanist olarak ne gibi çalışmalarda bulunuyorsunuz? Gerek yurt dışında gerek Türkiye'de.
Şöyle aktif olarak resitaller veriyorum. Orkestralarla çalıyorum. Daha fazla Türk bestecileri eserleri çalmaya dikkat ediyorum. Bu son yıllarda özellikle bunu yapmaya çalışıyorum. Türk bestecilerimizi tanıtmak için. Özellikle Ulvi Cemal Erkin'i çok seviyorum. Onun eserlerini çalmaya çok gayret ediyorum. Piyanist olarak tabii ki oda müziği grubum var. Onlarla beraber konser veriyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Soylar programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Başarılarınızın ve çalışmalarınızın devamını diliyoruz. Hoşçakalın.
Çok çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, 20. yüzyıl müziği üzerine yazdığı doktora tezi Amerika'da müzik kitabı olarak yayınlanan piyanist ve yazar Çağdaş Soylar telefon hattımızın diğer ucundaydı. Çalışmalarından bahsetti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Aklımdasın, fikrimdesin, içimdesin. Ben bunun için kızamıyorum kendime. Sızlıyorum, özlüyorum, arıyorum seni. Her günüm böyle geçiyor neredeyse. Her neredeysen gözlerinden öperim.
Görüyorum kumsaldasın. Gün batıyor usul usul, o yüzden oradasın. Uzakta gemilerle oyunlar oynuyorsun. Orada olmak isteyince beni hatırlıyor. Korkuyorsun, ben uyanıyorum. Ben rüyamda bile seni özlüyorum. Aklımdasın, fikrimdesin, içimdesin. Ve ben bunun için kızamıyorum kendime. Sızlıyorum, özlüyorum, arıyorum seni. Her günüm böyle geçiyor neredeyse. Ben rüyamda bile seni özlüyorum.
haklarımız.
Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikte. Sayın Çetin hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün değerli konuğumuzla yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki sağlık haklarını konuşacağız.
Evet, şimdi tabii güzel çalışmak, sağlıklı çalışmak ve bunun neticesinde de emeklilik çalışanların en büyük, en doğal hakkı. Yıllarca verilen emeğin üzerine emeklilikte tabii ki bunu taçlandıracak ve işte o yaşlılık dönemlerinde, dinlenme dönemlerinde en azından hem sağlık hem de sosyal güvencesi olması açısından önemli. Tabii bunun için öncelikle bizim genel sağlık sigortası dediğimiz sistem üzerinde biraz dinleyicilerimizi bilgilendirmemiz gerekiyor. Şimdi genel sağlık sigortası dediğimiz sistem içerisinde çalışan kişiler veya herhangi bir sağlık güvencesi olmaksızın ya da bir yerde maaş karşılığı çalışmaksızın hayatını idame ettiren vatandaşlarımızın da yine aynı şekilde bu genel sağlık sigortasından yararlanma hakları var. Genel sağlık sigortası dediğimiz sistemin aslında özü şu. MERNİS dediğimiz adrese dayalı sistem üzerinden herkesin sağlık güvencesinden yararlanabilme imkanı. Yani burada önemli olan resmi adresi Türkiye'de görünmeyen Türk vatandaşları örneğin genel sağlık sigortası kapsamına alınamıyor. Diyelim ki yurt dışında yaşıyor vatandaşlarımız ve Türkiye'ye tatile geliyorlar. Türkiye'de herhangi bir ikametgahları yok ise ya da görünen bir ikametgah belirlenmemiş ise Türkiye'deki herhangi bir rahatsızlık anında genel sağlık sigortası kapsamından yararlanamıyorlar. İşte bu endişeleri, bu sıkıntıları yurt dışında yaşayıp çalışıp da Türkiye'ye geldiklerinde işte bunlar emekli de olabilir vatandaşlarımız illa çalışıyor olmaları şart değil. Emekli de olsalar işte Türkiye'de yılın belli aylarını Türkiye'de geçirip daha sonra yurt dışına yaşadıkları ülkeye tekrar geri dönmek isteyen insanlarımız Türkiye'ye geldiklerinde bu sağlık sigortasından yararlanmak istiyorlar. Aksi halde büyük sıkıntı ücreti mukabilinde yararlanmak zorunda kalıyorlar ki bu da bazen sağlık hizmetine göre yüksek hizmetler, yüksek ücretler tutabiliyor daha doğrusu. Bunu önlemek için işte bugünkü programımızda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu genel sağlık sigortası kapsamındaki haklardan nasıl yararlanacaklar? Bugün onun üzerine duracağız. Şimdi özellikle dedik ya genel sağlık sigortasından yararlanabilmek için Türkiye'de ikametgahın bulunması zorunluluğu var. Ancak bunun tabii rahatlatıcı, esnetici durumlar söz konusu. Nedir o? Örneğin Türkiye'de kullanabilecekleri bir sağlık güvencesi olmayan ve adresi yurt dışında görünen Türk vatandaşları bu kapsama alınmak isterlerse, yani genel sağlık sigortası kapsamına alınmak isterlerse yapacakları çok basit bir olay var. Öncelikle nüfus müdürlüklerine başvurarak ikamet adreslerini Türkiye olarak güncellemeleri gerekecek. Bunu Türkiye'den yapabilecekleri gibi bulundukları ülkedeki çalışma ateşeliklerimizden de yapabilecekler. Daha sonra bu güncellemeyi yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine başvurarak bu haktan yararlanmak istediklerini bildirecekler ve genel sağlık sigortası kapsamından yararlanabilecekler. Yani Türkiye'ye geldiğinde gösterebilecekleri bir ikametgah adresini alan vatandaşlarımız bunları sosyal güvenlik merkezlerine bildirdiğinde genel sağlık sigortası kapsamında sağlık yardımlarından yararlanabilecekler. Özellikle yurt dışında ve Almanya'da yaşayan mavi kartlılar dediğimiz vatandaşlarımız var. Şimdi biliyorsunuz yeni statüde mavi kartlı falan yok. Ya Türk vatandaşı oluyorsunuz ya Alman vatandaşı, o ülkenin vatandaşı oluyorsunuz. Ama mavi kartlılar Türk vatandaşları gibi doğrudan doğruya zorunlu sağlık sigortasına tabi tutulmamışlardır. Zorunlu değil yani onlarınki. Ülkemizde yaşayan mavi kart sahipleri eğer isterlerse herhangi bir sağlık güvencesine sahip olmamaları durumunda Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine başvurarak bu haktan yararlanabilirler. Buradaki kıstas şu, herhangi bir sağlık güvencesinden yararlanmıyor olmak. Eğer yararlandıkları bir sağlık güvencesi varsa yine bu kapsama mavi kartlılar alınamıyor. Bu nedenle eğer mavi kart sahibi olup da herhangi bir sağlık güvencesine sahip olmayan vatandaşlarımız Türkiye'ye geldiklerinde Sosyal Güvenlik Merkezi'ne ve müdürlüklerine başvurduklarında bu haktan yararlanabilecekler. Bir başka husus, örneğin biz çalıştığımız zaman bizim sigorta primlerimiz işveren tarafından ödenir. Normalde usul budur. Ancak sağlık sigortası uygulamasında sigorta primleri bir işveren tarafından ödenmeyen vatandaşlarımızın durumu ne olacak? O takdirde genel sağlık sigortası primlerini kazanç oranlarına göre kendileri ödemek durumunda. Yani hiçbir sağlık sosyal güvenlik kurumuna tabi değiller. Bir işverene tabi olarak çalışmıyorlar. Örneğin ev hanımı olabilir. Bunlar sigorta primlerini genel sağlık sigortasından yararlanmak istiyorlarsa kazanç oranlarına göre kendilerinin ödemek durumunda olduğunu söylemek mümkün. Buradaki kazançtan konuştuk ya, bir yerde çalışmıyorlarsa nasıl kazanç elde ediyorlar o zaman? Gayrimenkul kira gelirleri olabilir, emekli dul yetim aylığı bağlanmış kişiler olabilir. Yani farklı şekilde gelirleri olan kişiler bir yerde çalışmıyor olsalar bile sigorta primlerini kendileri ödeyerek genel sağlık sigortası kapsamında yararlanabilirler.
Peki örneğin yurt dışında işsizlik ücreti ödeniyor ya vatandaşlarımıza. Hı-hı. O işsizlik ücreti de yine bu miktar kapsamında sayılıyor mu?
Evet, güzel bir soru. Bu durumda zaten yurt dışında işsizlik ücreti alan kişiler aynı zamanda bulunduğu ülkede sağlık yardımlarından da yararlanıyor anlamına gelir. Hukukumuzda bu konuda da düzenleme getirilmiş. Örneğin yurt dışından sosyal güvencesi olduğu için ayrıca bir sağlık sigortasına ihtiyaç duymayan ancak ikamet adresi Türkiye'de göründüğü için bu kapsama almış olan kişiler iki ayrı ülkede prim ödemek durumunda kalmamaları için bu konuda bulunduğu ülkeden aldığı sigortalı olduğunu gösteren ya da işsizlik sigortası kapsamında olduğunu gösteren belgeyi bulunduğu ülkedeki çalışma ateşeliklerine, konsolosluklara, elçiliklere veya Türkiye'de bizim Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine başvurup belgelemeleri halinde iki ayrı yerde prim ödemeden Türkiye'de de genel sağlık sigortası kapsamında yararlanabileceklerdir. Genel sağlık sigortası kapsamına tabi tutulmuş olan ancak bu kapsam dışında kalmak isteyenler güncel ikametgah bilgilerini yurt dışı olarak düzeltmeleri veya başka bir ülkenin sağlık sigortasına sahip olduklarını belgelemeleri halinde kapsamdan çıkarılacaktır. Bu önemli. Şimdi yurt dışında çalışıyoruz veya yurt dışından emekliyiz. Ve orada bir yararlandığımız sağlık güvencemiz var. Ama Türkiye'ye de geldik. Türkiye'de de işte bir yılın önemli bir kısmını, 3 ayını, 5 ayını, 6 ayını Türkiye'de geçiriyoruz. Ve Türkiye'de de genel sağlık sigortası kapsamına alınmadığımız takdirde sağlık sigortalarından yararlanamıyoruz. Bunu önlemek için işte eğer Türkiye'de ikametgahı görüldüğü için ikinci bir prim ödemek zorunda kalıyorsa vatandaş, o takdirde yurt dışında başka bir ülkenin sağlık sigortasına sahip olduğunu kanıtlamaları halinde, yani o ülkeden alacakları bir belgeyle bunu gelip Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine bulundukları ildeki vermeleri durumunda yine iki ayrı prim ödemekten kurtulacak ama aynı zamanda Türkiye'deki sağlık imkanlarından yararlanabilecekler. Bu konuda bilgi almak isteyen ya da işte iki ülkede de prim ödemek zorunda kaldığını bildiren vatandaşlarımız varsa, daha doğrusu böyle durumda olan vatandaşlarımız var ise, mutlaka bulundukları ülkedeki çalışma ve sosyal güvenlik müşavirliklerine, ateşeliklerine başvurarak bunu önleyebilirler. Yani iki ayrı prim ödenmesini önleyebilirler. Aynı şekilde bu başvuruyu Türkiye'deki sosyal güvenlik merkezlerine başvurarak yapabilirler. Tabii en çok merak edilen konulardan bir tanesi de Türkiye'de hastalandım. Benim de örneğin Almanya'da sağlık güvencem var veya işte prim ödediğim için sosyal ve sağlık güvencelerinden bir kurum vasıtasıyla yararlanıyorum. Acaba Türkiye'de ayrıca ücret ödeyeceğim veya bu sağlık yardımlarından, yani genel sağlık sigortası kapsamındaki yardımlardan yararlanabilecek miyim? Bu konuda hemen şunu söyleyelim. İkili anlaşmalar dediğimiz anlaşmalar devreye giriyor. Örneğin Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lüksemburg, Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek ve Çek Cumhuriyeti'nde yaşayan, çalışan Türk vatandaşlarımız ikili anlaşmalar var bu ülkelerle aramızda. Bu anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'ye geldiklerinde ülkemizdeki genel sağlık sigortası kapsamından yararlanabileceklerdir. Yani hiç merak etmesinler, Türkiye'ye geldiklerinde de mutlaka bu sağlıkla, herhangi bir sağlık problemiyle yaşamaları halinde bu ülkelerle ikili anlaşmalar olduğu için bu sağlık yardımlarından yararlanabilecekler.
İkili anlaşma olmayan ülkelerde ne gibi sorunlar çıkabilir?
İkili anlaşmanın bulunmadığı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye geldiklerinde genel sağlık sigortası kapsamından yararlanmak istiyorlarsa mutlaka prim ödeyerek, genel sağlık sigortası primi ödeyerek sağlık sigortası kapsamından yararlanmak veya özel sağlık sigortası yaptırmak zorundalar. Şöyle düşünün, bizler Türkiye'den yurt dışına çıkarken hatırlayın, kalacağımız sürenin en az işte iki katı oranında bizden sigorta yaptırmamızı istiyorlar. Hatırlayın, vize alırken vize merkezlerine başvurduğumuzda örneğin 6 aylık veya 1 yıllık sağlık sigortası yaptırılması isteniyor. İşte aynı olayı biz de yurt dışından Türkiye'ye gelecek vatandaşlarımız da dahil olmak üzere yurt dışındaki tüm Türk vatandaşı olmayanlar da aynı şekilde sağlık sigortası yaptırıp primlerini ödemek durumunda. İşte bu genel sağlık sigortası dediğimiz kavram bu. Yine ikili anlaşma olmadığı halde başka bir ülkede yaşayan bir vatandaşımız Türkiye'ye geldiğinde dilerse Türkiye'de bir ikametgah edinip uzun sürelerde kalıyorsa, örneğin yılın 3 ayını, 5 ayını, 6 ayını emekli olduğu için Türkiye'de geçirmek durumundaysa veya yurt dışında yaşayan bir vatandaşımızın yine eğitim amaçlı Türkiye'deki bir üniversiteye gelmiş çocukları var ise, bunlar genel sağlık sigortası kapsamında prim ödeyerek Türkiye'deki bütün vatandaşların yararlandığı her türlü sağlık imkanlarından yararlanma durumuna sahip. Yani ikili anlaşma olmasa bile. İkili anlaşma olan ülkelerimizdeki yaşayan vatandaşlarımızın çocukları da Türkiye'ye eğitime veya başka bir amaçla geldiğinde aynı haktan yararlanıyorlar. Hiç sıkıntı yok. Çünkü soru geleceğini hissettim.
Evet.
Dedim ki şimdi biz yararlanıyoruz ya, çocuklarımız.
Çocuklarımız ne olacak?
Evet. Çocukları ve hatta çalışmayan eşleri dahi aynı şekilde bu kapsamda ikili anlaşma olduğu takdirde yararlanabiliyorlar.
Bir de ikametgahının illaki kendi evi olması gibi bir zorunluluk yok değil mi? Örneğin bir akrabasının evini de gösterebilir.
Aynen öyle. Yani illa kendisinin doğrudan doğruya sahibi olduğu, mülkiyetinde olduğu ya da kiralayıp oturduğu bir yer olması şart değil. Bir akrabasının yanını da yine ikametgah olarak gösterip yapabilirler. Kişinin kayıtlı olduğu sigorta kurumundan alacağı bir sağlık yardımı hakkında, sağlık yardımından yararlandığına ilişkin belgeyi Türkiye'de bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'nde yer alan yurt dışı servisleri vardır. Bütün büyük illerimizde Sosyal Güvenlik Merkezlerinin yurt dışı müdürlükleri vardır. Hı hı. Bu yurt dışı müdürlüklerine, örnek veriyorum, Almanya'da çalıştığına ilişkin belgeyi ya da Almanya'dan emekli olduğuna dair belgeyi ya da Almanya'da herhangi bir sağlık veya sosyal güvenlik kuruluşunda, bu özel sağlık sosyal güvenlik kuruluşu da olabilir, yaralandığı belgeyi geldiğinde ülkemizde, Türkiye'de bizim çalışma sosyal güvenlik merkezi müdürlüklerine belgelendirdikleri takdirde hiçbir sigorta primi ödemeksizin sosyal güvenlik sözleşmelerine göre sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir. Bu belgeyle kişi Türkiye'de bulunma nedenine bağlı olarak, biraz önce bahsetmiştik, eğitim amaçlı olabilir. Hı hı. İşte yıllık izninin belli bir süresini geçirmek amacıyla olabilir ya da yılın 5 ayını 6 ayını burada geçirmek için gelmiş vatandaşlarımız olabilir. Sağlık hizmet sunucularına başvurarak bulundukları illerde tıbben gerekli olan sağlık hizmetlerinin tamamından yararlanabilirler. Almanya'dan gelenler için UPAS denilen bir kimlik kartı var aslında. UPAS, bu UPAS kimlik kartına sahip olanlar o kimlik kartını gittikleri hastanede, nerede olursa olsun, Türkiye'nin hangi yöresinde, hangi hastane olursa olsun göstererek o kimlik kartlarıyla birlikte, özellikle Almanya'dan gelen vatandaşlarımız UPAS'larını yanlarında taşıyarak aynı zamanda bu söylediğim diğer hiçbir sosyal güvenlik merkezine, il müdürüne falan başvurmadan o kimlik kartıyla doğrudan doğru yararlanma haklarına sahipler zaten.
Bir de Türkiye'ye geldiklerinde ikametgahlarını belli ettikleri anda, örneğin Almanya'da veya yurt dışındaki herhangi bir ülkedeki ikametgahları kayıp olmuş olmuyor değil mi?
Hayır.
İptal olmuyor.
O hakları aynen devam ediyor. Hatta diyor ki yurt dışından sağlık sigortası olarak yararlanma hakkımı gösterdiğim belgeleri getirmeden, hı hı, örneğin sağlık yardımlarından yararlanabilir miyim diyorlar. Bunlar da yine aynı şekilde, örneğin karşılıklılık sözleşmesi, biz mütekabiliyet esası diyoruz, sağlık uygulamaları kapsamına alınmış olan ülkeler, biraz önceki saydığımız ülkelerden birinde sigortalı olup sağlık yardımı hakkını gösteren formülleri yanında getirmeyenler, biraz önce bahsettik örneğin UPAS dediğimiz, evet, işte kimlik kartını getirmedi, bağlı bulundukları sigorta kurumuna başvurarak veya bulundukları yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğü aracılığıyla ilgili ülkeden belgeyi temin ederek sağlık yardımlarından yararlanabilirler. Ayrıca kişi sağlık yardım bedelini doğrudan kendisi ödeyip, örneğin o kimlik kartını yanında getirmeyi unutmuş, o yardımı ödediği bedeli daha sonra bulunduğu sağlık sigortası sisteminden alabilirler. Hı hı. Faturalarını yanlarında tutsunlar. Kendileriyle ilgili veya çocuklarıyla ilgili olduğunu kanıtlamaları kaydıyla sağlık yardım bedelini doğrudan kendisi ödeyerek bedelini bağlı bulunduğu sigorta kurumundan talep edebileceklerdir.
Sayın Çetin, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli bilgilere yer verdik bugün programımızda. Gerçekten çok da karıştırılan, o prim ödeme konusunda, evet, zorluklarla karşılaşılan bir konuydu. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın özellikle Türkiye'deki sağlık haklarından nasıl yararlanabileceğine ilişkin bilgiler aktardınız. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikteydi. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'deki sağlık haklarından nasıl yararlanabileceklerini konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketi FM ortak yayınında, canlı yayında buluşmak dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.